Ayrım 12. Sayfa 172. Kral Suudi toprakları üzerine işgalin kabul edilemeyeceğini, bütün vatandaşların hayatlarını kaybetme pahasına işgalcilere direneceğini açıklamıştı. Ayrıca İslam dünyasına bu işgali durdurmak için harekete geçme çağrısı yapılmıştı. Sudan'dan deniz üzerinden karşı tarafa geçen siviller, Türk askerlerinin bulunduğu hatta yönlendiriliyordu. Şimdi 3.000 Türk askerinin bulunduğu bölgede 7-8.000 silahlı sivil birikmişti. Tugay komutanı Tuğgeneral Hasan Kara sürekli olarak cep telefonuyla binbaşı Hakan ile konuşuyordu. Olanların ne kadar tehlikeli bir görevde olduklarını biliyordu. Her an tamamen imha edildiklerine dair bir haber gelecek diye korkuyordu. Ama başarı haberleri geldikçe sevinmeye başlamıştı. Aslında bakılırsa bu hattın bu kadar dayanması beklenmiyordu. O açıktan Amerikalılar tarafından yok edilmiş olmalıydı. Ama anlaşılan orduları hareket kabiliyetini değişik nedenlerden dolayı kaybetmişti. Oğlum, telefona çok patlama sesi geliyor. Bizim onlar komutanım. Havancılar sürekli hareket halindeler. Siper değiştiriyoruz. Adamlar yoksa hemen vuruluyorlar. Zayiatın çok mu oğlum? Komutanım, 50'ye yakın şehidim var. Bir o kadar da yaralı. Sivillerde de epey kayıp var ama onları sayamıyoruz. Saymak için uğraşmayın. Orası çok sıcak sanki. Öyle komutanım. Şimdi büyük bir saldırıya başlıyorlar. Hakkınızı helal edin. Bu saldırıyı mümkün olduğunca uzun tutmaya çalışacağız. Bu da size zaman kazandırır inşallah. Her geçen saat atlarım kuvvetlenir oğlum. Ama sanki sana yardıma gelsem mi diye düşünüyorum. Hayır komutanım. Buraya gelecek askerler bize benzer. Burası tam cehennem. Birazdan daha da beter olacak ama bilmiyorum. Elimden geleni yapacağım. Bana sürekli haber ver. Bağışına komutanım. Binbaşı Hakan telefonun konuşmasına son vermesi gerektiğini düşündü. Amerikan ileri harekatı başlamıştı. Onlarca zırhın ardına saklanmış binlerce asker şöyle birbirine katarak hafif ve orta güç silahlarla donanmış birliğe doğru ilerliyordu. Bu savaş tarihinin en dramatik anlarından birisiydi. Çok yukarılardan bakan birisi çöldeki tabloyu net biçimde görebilirdi. Bir avuç savaşçının üzerine doğru gelen bir tsunami dalgası gibiydi görüntü. Binbaşı Hakan askerlerinden bütün benliklerini yaklaşan kuvvetlere vermelerini istedi. Sadece onları düşüneceklerdi. Tank tümeninin ilk dalgaları öndeki yerel halkın oluşturduğu siperlere çarptı. Halkın direnişi fazla sürmedi. Hafif silahlar ve roketlerle bir süre direndiler. Ama kısa süre sonra hepsi siperinden ölmüştü. Hakan emir vermek için bekliyordu. Saldırının ilk hatta çarpması üzerinden saatler geçmişti. Bu savaşın belki de tarihe geçmeyecek ama geçmeyi hak edecek bir savaş olacağını görebiliyordu. Askerlerin gözü Hakan'daydı. Onu yay gibi gerilmiş haline bakıyor ve emir vermesi için çabasızlanıyorlardı. Aslında Suudi dirençliler beklenenin ötesinde başarılı olmuş ve daha çok tankın C4 denizi üzerinde birikmesini sağlamışlardı. Bu başarının bedelini kanla ödüyorlardı komutanım. Ana saldırı kolları direnişi ezmek üzere. Deniz üzerinde birikti. Evet görüyorum, hazır olun. Patlama mühendisleri hazırlandı. Çok titiz bir çalışma yaptılar. Elleri istemeye istemeye düğmelere gidiyordu. Böyle büyük bir darbe vurmak istemezlerdi. İçleri acıyordu. Patlat. Binbaşı Hakan'ın sesi toktu. Rüzgar uğultuları arasında zorluk da duyulmuştu. Patlayıcı mühendisleri asker düğmelere bastılar. Önce korkunç bir gürültü gökyüzünü yaralıyormuş gibi kulaklarını zorladı. Şiddetli bir basınç dalgası yeryüzünü havaya kaldırıp kumların üzerinden geçerek kum dalgaları yarattı. Daha sonra yerin içinden yükselen alev tabakası geniş bir alanın içine doğru çökmesine neden oldu. Bu çöken alanın içinden pek çok tank, zırhlı, araçla beraber asker de vardı. Hiç sesleri duyulmadan kum ve ateş karışımı bir bulutun içinde yok olmuşlar. Tonlarca ağırlıklı çelik araçlar simsiyah hale gelmişti. Patlamanın etkisi açtığı kraterlerin de dışında çok geniş bir mesafeye çıkıyordu. Pek çok aracı kullanılmaz hale getirip askerleri öldürerek ilerliyordu ölümcül basınç dalgası. Ve durdurulduğunda geride çölde yüzlerce metre genişliğinde siyah bir krater oluşturmuş, hayatta kalan askerlerin çığlık sesleri çıkartan bir birlik kalmıştı geriye. Patlamanın merkezine uzak olmasına rağmen General Smith'in bindiği araç yolundan savrulmuş ve zırhlı bir aracı ile çarpışmıştı. Neredeyse tümenin tüm hareketi durmak zorunda kalmıştı. Kendilerini bir nükleer silahla vurulmuş gibi hissediyorlardı. Patlamanın ilk seferdeki masif etkisi geçtikten sonra beklenmeyen ama zaten ruh halleri Darbe alan askerler üzerine daha büyük bir etki açan ikinci safhası başladı. Her şeyin saniyeler içerisinde gerçekleşiyordu. İlk patlamada ateş alamayan yüz binlerce mermi ve diğer küçük mühimmat hemen arkadan daha küçük ama şiddetli bir biçimde geniş alanı yüzlerce mermi yollayan patlamalar halinde askeri birliklerin üzerine yağmaya başladı. Çöl gerçek bir can pazarına dönüşmüştü. Tank tümenindeki birlikler geniş alanda hareket kabiliyetlerini tamamen yitirmişler ve arkadan gelecek onların yardımlarına muhtaç hale gelmişlerdi. General Smith aracına inmişti. Savaş alanı çok tehlikeliydi. Sürekli olarak meydana gelen patlamalar nedeniyle serseri mermiler her yerde uçuyordu. Sağlıkçılar ileri hatta gitsinler. General Smith'in emrini uygulamak imkansız görünüyordu. Tümenin mızrak şeklinde oluşturduğu saldırı formatının en uç kısmının biraz gerisinde meydana gelmişti patlama ve o mızrağın ucunun tamamen kırılmasına yol açmıştı. Bunu yapmak zorundaydı Smith. Saldırıyı durdurma emri verdi. Tanklar durdu. Birlik durdu. Karşılarındaki bu garip direnci merak etmeye başlamışlardı. Smith kurmaylarını yanına topladı. Ortada saldırmayı teklif eden subay ölenler arasında olmalıydı. Kahrolası tuzaktan nasıl çıkacağız anlamıyorum. Nerede gidersek gidelim güvende değiliz şu an. Böylesi bir tuzaklama ile ilk kez karşılaşıyorum. Neredeyse bir mühimmat deposunu yer altına koymuşlar ve bizi tam ortasına doğru çekmeyi başardılar. Bu onlara pahalıya mal oldu ama şu halimize bakın. Tam anlamıyla bir komedi. Bir şeyler yapmalıyız. Komutanım devam edelim. Bu saldırıyı durdurursak asla başaramayız. O patlamanın olduğu yer en azından artık güvenli. Üzerinden geçelim. Galiba haklısınız. O bölgeyi herkesi yok etmemizi istiyorum. Hiç durmadan önünüze top atışı açılsın ve ben de ileri safhalarda olacağım. Bu operasyonu yürüten komutanı kendim yakalamayı düşünüyorum. Bu tehlikeli olabilir. Ha, tehlikeli mi demiştin? Toplantı bir dert mesela herkesi şok eden başka bir haber geldi. Haberi getiren açlık gözlerine inanamıyor gibiydi. Komutanım bize saldırıya geçildi. Nasıl bize saldırılıyor? Kim tarafından? Direniş bölgesinden. Tank, savaş ve makineli tüfeklerle efendim. Aralarında sırada havan ateşi de atıyoruz. Çok etkili bir ateş. 60 mm komando havanları. NATO standartlarında. General Smith'in korktuğu başına geliyordu. Karşısındakiler Türkler olabilir miydi? Burada ne işleri var diye sormaya gerek görmedi. Aslında Shilson hükümetinin Amerika'nın çıkarlarına da ters davrandığını görebiliyordu. Smith ve çevresini saran birkaç yüz asker zırhlar eşliğinde ilerlemeye başladı. Gerçekten de pek çok noktadan atış açılıyor ve o noktalara karşı ateşlerse siperlerin hemen terk edilmesi nedeniyle pek işe yaramıyordu. Hava desteği olmadan bu direnci kırmak imkansızdı. Ancak ilerleme emri verildi. Kuvvetler patlama bölgesini geçerken yerde yatan arkadaşlarına bakmamaya çalıştı. Bir süre sonra artık tanklar ve askerler karşılarına direnen insanları görmeye başlamışlardı. Modern tarih geride kalmıştı sanki. Karşıdaki insanlar öyle iyi kamufle olmuştu ki o kadar hareketlilerdi ki modern savaş taktikleri işe yaramaz hale gelmişti. Eğer benimle göğüs göğüse savaşmak istiyorlarsa bundan kaçmayacağım diye düşündü. Bu sırada karşı tarafta bir kum fırtınası oluşmaya başlıyordu. Ne kadar büyüyeceğini kimse tahmin edemezdi. Ancak kimse normalde herkesin sakınacağı bir fırtınayı bile umursamayacak durumda değildi. Koşullar onları kendilerini asmaya sürüklüyordu. Binbaşı Hakan savaşın artık nihai sona yaklaştığını görebiliyordu. Onları durdurmuşlardı ve büyük bir darbe vurmuş ve şok olmalarını yaratmışlardı. Şimdi karşı karşıya geleceklerdi ve sonuç aslında belliydi. Güçler arasında büyük dengesizlik vardı ancak amaçlarına ulaşmış gibiydiler. Kutsal şehrin korunması sağlanmak üzereydi ve bu kadar yıpranmış bir tümeni toparlayıp yola devam etmesi daha çok zaman alacaktı şüphesiz. Fırtına gittikçe şiddetini arttırıyordu. Kulakları artık pek bir şey duymuyordu. Sadece şiddetli homurtular ve kum fırtınasının kulaklarında oluşturduğu fısıltılar. General Smith etrafında yavaş ilerlemekte olan tank ve zırhlı araçların birer birer durmaya başladığını fark etti. Dev bir kum bulutu bütün savaş alanını sarmıştı ve askerler birbirlerine çok yakındı. Smith yanındakilere baktı. Binbaşı Hakan da bunun rastlantı olduğunu düşünüyordu. Artık aralarında modern silahlar yoktu. Kutsal topraklarda işlemeyecekti bu aletler. Sadece bedenler ve silahlar vardı. Bir süre sonra o silahlar daha ateş etmeyecek hale gelecekti. Kumlar hepsini yutacaktı. Geride sadece kesin kamalar, savaşın bedeni ve savaşçıların bedenleri kalıyordu. Geri dönülmez bir yola girmişlerdi. Başlarına ne geleceğini bilmiyorlardı. Derken kilometrelerce karelik çöl alanında bütün araçlar sustu. 50 metre oluşan dev bir kum bulutu her yığını dağıtıyordu. Askerler, siviller, herkes yüzlerini kapattı. Çok şiddetli bir rüzgar değildi ama bütün çalışan aksamı durdurmaya yetecek kadar güçlüydü. Sessizlik arttı. Patlamalar ve ağır silahlar yoktu artık. Araçlardan inen Amerikan askerleri silahların uçlarını kapatmışlardı. Onlara ateşleme şansları yoktu. Kum fırtınası için Yürümek zordu. Neredeyse dizlerinin üzerinde hareket ediyorlardı. Silahlarının ucuna süngerlerini takmışlardı. Bu neden yaptıklarını bilmiyorlardı. Binbaşı Hakan da askerlerine süngü tak emri verdi. Karanlık çökmeye başlamıştı. İki tarafta sanki mezarın içine kapanmış gibi hissediyordu kendisi. Nefes bile almak imkansız gibiydi. Askerlerden birisi Binbaşı Hakan'ın yanına geldi. Komutanım Hasan Paşa geliyor askerleriyle. Binbaşı Hakan'ın gözleri doldu birden. Koşarak geri hatta geçti. Görüş çok zordu ama binlerce gururlu gölgenin karanlıklar içerisinde hareket ettiğini görebiliyordu. Sanki zamanın başka bir boyutuna geçer gibi ucu görünmeyen bir tünele giriyorlardı. Binbaşı onları yolda karşılamak üzere koştu. Soğuk ve kum bedenine işliyordu ama çölle bütünleşmişti. Tuğ General Hasan Kara tüfeğinin ucuna süngüyü takmıştı. Binbaşı ile karşılaşınca kucaklaştılar. Hasan Paşa yüzünün gülüyor olduğunu görmek için Binbaşı Hakan'ı rahatlattı. Komutanım sus Hakan. Seni burada bırakamazdım. Kalkıp gelmem gerektiğini hissettim. Senden sonra telefonu kapatır kapatmaz yola çıktık. Komutanım, kendimi çok garip hissediyorum. Ben de Hakan. Karşımızda aynı silahlara sahip, bizden 3 kat kalabalık bir düşman var. Birazdan karşı karşıya geleceğiz komutanım. Sadece süngülerimiz ve bedenlerimiz. Yıllar öncesindeki gibi. Evet komutanım, artık konuşma vazifelerini yerine getirir ve halleşelim. Helalleşelim. Nedense içim çok rahat. Benim de komutanım. Buradaki şehitler ruhu bizi yalnız bırakmaz. Sanki burada gibiler. General Smith her dakika daha çok değiştiğini hissediyordu. Elinde tüfeği ve süngüsüyle kalacağını hiçbir zaman düşünmemişti. Her zaman modern silahlar ve hava desteğiyle uzaktan kumandalı araçların korumasında savaşacağını düşünerek yaşamıştı. Bu çok farklıydı. Amerikan askerleri gitgide bilinçsizce birbirlerine yaklaşıyorlar ve birbirlerinin bedeninden sıcaklığından kuvvet almaya uğraşıyorlardı. Çok uzaklardan savaş alanını seyreden bedeviler hiçbir şey göremiyorlardı. Sadece büyük karanlık bir bulut çökmüştü ve bulutların garip şekilde alışını izleyip duruyorlardı. Önlerindeki görüntüye bakışları binlerce yıl önce yaşayıp da doğanın gerçek üstü görüntüleri karşısında saygıyla duran insanların gibiydi. Generalin telsizi cızırdamaya başlamıştı. Ses çok kötü geliyordu. Ona ulaşmaya çalışan kişi Howard Strike'tı. Birliğin durumunu uzaydan görmüşlerdi ve hepsi çok endişeliydi. Strike artık Smith'e bazı şeyler söyleme zamanının geldiğini düşünüyordu. Artık görüntü alamıyorlardı. Tamamen bulutun gizemi içine kaybolup gitmişlerdi. Smith, ben duyuyor musun? Ses kötü geliyor. General Smith'in sesi de kötü geliyordu. Strike bunu anlamıştı. Durumların iyi olmadığını anlamıştı. Kum fırtınasının içinde kalmış modern bir birliğin durumu iyi olamazdı. Ne yapıyorsunuz orada? Görülemiyorsunuz. Ne uçaklardan ne uydulardan. Sadece radar iki insan kütlesi birbirine yaklaştığını gösteriyor. Ve her şey durdu Strike. Artık hiçbir silah yok. Sadece biz ve süngüler var. Ulu Tanrım. Sanırım ona ihtiyacınız var. Askerlik hayatım boyunca Tanrı'ya ihtiyacım olacağını düşünmemiştim. Smith, bu savaşı durdurmanız gerekiyor. Şu anda hükümet halkı temsil etmeyen bir güç tarafından ele geçirildi. Demokrasi tehlikede. O topraklarda olmamanız gerekiyor. General Smith bu duyduklarının doğru olmadığını düşünmeye başlamıştı. Her şey alışıldık gerçekleri aşmış, kırmış ve onun üzerine çıkıp başka bir gerçeklik kurma boyutuna ulaşmıştı. Strike'ın bağırışları bile onu kendisine getirmeye yetmedi. İki ordu birbirine yaklaşıyordu ve atılan her adım Amerikan askerlerinin içindeki duyguların yoğunlaşmasına neden oluyordu. Böyle bir savaş için hazır değillerdi. Ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Karşılarında kimin olduğunu ve onlarla ne koşulda savaşacaklarını bilmiyorlardı. Binbaşı Hakan Hasan Paşa'nın yanından ayrılmıyordu ve savaş sonunda kadar da ayrılmayacaktı. Suudi Halid de ilk anlardan beri binbaşı Hakan'a rehberlik etmişti. Halid'in yüzünde ilk andan beri görülmemiş bir ifade vardı. Hakan Halid'e dikkatli ol der gibi baktı. Halid bundan hiç etkilenmiş gibi durmuyordu. Hiç de dikkatli olmaya çalışacakmış izlenimini vermiyordu doğrusu. Artık iki birliğin arasında metreler kalmıştı. Her iki taraftan da mırıldanmalar duyuluyordu. Kendi inançlarıyla dua ettiklerine hiç şüphe yoktu. Smith'in neden burada olduklarını sorgulamaya başlamıştı. Ama bilinci kapalı gibiydi. Çok durumundaydı. Hiçbir şey düşünemiyor ve kendisine doğru yaklaşmakta olan kalabalığı görüyordu sadece. Nedense onlara karşı kötü hisler beslemediğini düşündü. Onları öldürecekti belki de birazdan ama kesinlikle içinde kötü bir duygu yoktu. Bunu anlam veremedi. Eğer modern silahlar çalışıyor olsaydı onları acımadan yok eden asker duygularıyla hareket ederdi. Ama şimdi her şey gerçekti. Keskin uçlu kamalar, bedenler ve akacak kan. Aralarında F metrelere indiğinde garip bir içgüdüyle koşmaya başladılar. Aslında yüzyıllarca yapılan savaşların genlere ektiği bir güdüydü. Her iki tarafta birbirine saldırırken tüfekleri ucunda takılı süngüleri havaya kaldırdı. Çarpışan saflar kulaklarını tırmalayan sesler çıkarmaya başladı. Süngülerin saplandığı bedenlerin yırtılması sesiyle irkildi geri saftakiler. Amerikalı askerler inanamadıkları bir savaşın içinde kalabalık olmanın verdiği güven duygusu ile yükleniyordu karşıdaki askerlere. İlk anlar gerilemişti direnenler. Binlerce Amerikalı asker bağırarak, dua ederek saldırmıştı. 20'li yaşlarında genç beyazlar ve İspanyollar, silahlı siyahlar ve melezler. Sonra gerileyenlerin yüklenmeye başladığını hissettiler ve bu onları analiz edecek bilgisayarlar yoktu. Onları dehşete düşüren bir kavga dönüşmüştü savaş alanında olanlar. Artık biliyorlardı. Arapların yanında Türkler de vardı. Birden bütün alan boyunca bu bilgi bağırışlar haline yayıldı. Amerikalılar askerlerin bedenleri titredi. Türklerle savaş alanında ve sayı üstünlüğü dışında eşit şartlarda karşılaşmamışlardı. Bu Tanrı'nın bize verdiği bir ceza olmalı diye düşündüler. General Smith bu bilginin doğrulanmasıyla düşünmeye başladı. Ne yaptığını ve bunun nereye kadar gidebileceğini görüyordu. İleri safhalarda Türk askerlerinin insanüstü savaşlara dönüşünü görebiliyordu. Amerikalı askerler arasında dengesizlik baş göstermişti. Yakınmalar ve gerilemeler görülüyordu. Smith gidişatı anlamıştı. Tarih sayfaları canlanıyordu sanki. Türk askerleri eskisi gibiydi. Benliklerini aşmışlardı. Hepsi kendisini şehit kabul ettiği için ölmüş gibi savaşıyor. Ölmekten korkmuyorlardı. Amerikalılar kalabalık olmanın avantajından başka bir avantaj sahip değil gibi duruyorlardı. Bir noktada o kadar Amerikalı asker tek bir Türk askerini tutmuştu. Başka bir yerde Arap sivilin üzerine onlarcası kapanmıştı. Ama savaşın resmi gittikçe değişmeye başlamıştı. General Smith kendi süngüsüyle işe karışmak zorunda olduğunu düşünüyordu. Yoksa askerler bir süre sonra koşarak kaçabilirdi. Türkler ölüyordu ama yenilmiyorlardı. Bu denklemi bir türlü çözemiyordu Smith. Koşarak askerleri yardı ve etrafa çok sayıda direnen askerin olduğu bir alana geldi. Karşısında çıkan yağız bir Türk askeriyle dövüşmeye başladı. Yaşına rağmen çok atak hareket edebiliyordu. Ama Türk askerinin gittikçe sinirlendiği ve onunla baş edemeyeceğini düşündü. Bu sırada ayağa takıldı ve çöl yüzeyine kalkıp Türk askeri üzerine saldırırken askerin yüzünde acıyla sarıldı ve yere düştü. General Smith emir subayının kanlı yüzünü gördü. Kötü yaralanmış ama son anda onun hayatını kurtarmıştı. Ayağa kalkmak gelmiyordu içinden. Ölümden döndüğünü hissetmişti. Yerde yatan Türk askerine baktı. İçi bir garip oldu. Ona bu kadar yakın olmak, hiç tanımadığı birinin ölümüne sebep olmak, Smith'in duygularını kontrol etmesi gerektiğini düşünüyor ama yapamıyordu. Duyguları olmayan insan olamazdı ki. Modern teknikler duyguları olmayan insanlar çizmişti. Ama bu akşam hepsi susmuştu ve insan ortaya çıkmıştı. Hem de insanlığın kanlı ve garip meydan savaşlarından birisinde. Binbaşı Hakan ve Hasan Paşa yanlarında Halil'le beraber iyi bir üçlü oluşturmuştu. Etraflarındaki Türk askerleri eksik olmuyordu ama onlar da en az etraflarındaki askerler kadar savaşıyorlardı. Koruma ordusuna güvenme konforu yoktu artık. Her an her yerde birileri gelebilirdi. Hakan nasıl gidiyor? Hala askerlerimiz var etrafta. Sanırım bizimkiler yenemiyorlar. Bizimkileri yenemiyorlar. Komutanım, baksana şu aslanlara. Biri üç kişiyle uğraşıyor. Bu sırada bir vınlama duyuldu. Hakan başını son anda kurtarmıştı. Amerikalı genç bir asker çok yakınlarda belirmiş ve heyecanla elindeki tüfeği mızrak gibi Hakan'ın kafasına doğru fırlatmıştı. Şimdi silahsız ve gözleri korkuya açılmış halde Türk askerinin arasında kalmıştı. Binbaşı Hakan koşarak Amerikalı gencin yanına geldi ve göğsüne bir tekme vurarak sırt üstü yere yıktı. Boğazına bastı. Amerikalı dur diye bağırdı Hasan Paşa. Ama komutanım, esir alacak durumda değiliz. Onu bırakamam. Gidip askerimi öldürebilir. Yaralı yeter. General Smith umudunu yitirmeye başlamıştı. Askerlerin artık istekli savaşmadığını ve geri safhalarda pek çok askerin hareketsiz durduğunu görebiliyordu. Garip bir şeyler olmuş. Savaş alanındaki enerji gitgide düşüyordu. İki taraftaki askerler de birbirlerine ilk anda olduğu gibi istekli saldırmıyordu. Bir süre sonra savaş neredeyse durma noktasına gelmiş, hatta tamamen durmuştu. Alanın hiçbir yerinde dövüşen asker yoktu. Birbirlerine bir miktar uzaklaşmışlardı ve aralarındaki alanda yüzlerce yaralı ve ölü vardı. Kum fırtınası gücünü yitirmeye başlamıştı. Bir süre sonra da hafif rüzgara dönüştü. Savaş alanındaki görüntü gerçekten dehşet verici ve dramatikti. Bütün askerler aynı renge bürünmüştü. Kum ve kan rengine. Sadece gözlerindeki beyaz renk bedenlerinin geri kalanlarını ayırt edebiliyorlardı. Bir süre sessizce beklediler. Komutanlar yavaş yavaş öne doğru gelmeye başladı. General Smith ve Hasan Paşa şimdi karşı karşıyaydılar. Amerikalı askerler yavaş yavaş öne doğru gelerek birbirlerine yaklaştılar. Aynı hareket Türk askerleri ve Arap sivilleri de yapmıştı. Hasan Paşa önce ne yapacağını bilemedi ve bekledi. Bir an için psikolojik bir eşitlikte olduğunun farkına vardı. General Smith de durdu önce ama sonra yürümeye başladı. Türk askeri Hasan Paşa yaklaşırken o eliyle uzaklaştırdı onları. General Smith ve Hasan Paşa karşı karşıyaydılar. Neden bilmiyorum ama Türkleri burada gördüğüme sevindim. Belki de yenilseniz hayatınızın bağışlanacağı duygusundandır. Güldü General Smith. Aklında sürekli olarak Hobart Strike'ın sözleri vardı. Bu savaşı durdurmalıyız. Bu savaş Amerika'ya hizmet etmiyor. Sana söz el denen bir çılgına hizmet ediyor. Sanırım askeriyede okuduğumuz savaş tarihleri dersindeki görüntüden birisini yaşadık değil mi? Evet. Hatta en dramatiklerinden biriydi. Zaten oldum olası o gerizekalı robotik silahlardan nefret etmişimdir. Bu konuda bir şey söyleyemem. Bizde onlardan pek yok. Smith kendisini tutamadı ve yine güldü ama utandı kendisinden. Yerde yatan ölüler için saygılı olması gerektiğini düşünüyordu ve orada yatanların boşa yatmadığını hissedebiliyordu. Howard Strike'ın sesinde halsizden duyulmaya başlamıştı yine. Bir şekilde savaşın gidişatında değişiklik olduğunu öğrenmiş olmalıydı. Bay Strike şu an itibariyle çalışma sona ermiş görünüyor. Size söylemem gereken pek çok şey var. Bana söylediğiniz sorunu bir an önce ortadan kaldırın. Yoksa ben oraya geleceğim. Hasan Paşa güldü. Binbaşı Hakan'a baktı. Öbür önce şehitleri gömmeli ve yaralılara bakım yapmalıydılar. Hem yardıma ihtiyacı olan pek çok Amerikalı asker de vardı. Houston'a doğru. Mert ve Tracy restorandan hızla çıktılar. Arka sokakta bırakmışlardı. Güzel bir gündü ve çok aydınlıktı. Bir gri takım üyesi olarak Mert bu tür havaları sevmezdi. Puslu ve yağmurlu bir havadan görevde olmayı her zaman tercih etmişti. Araçlarına binerken Tracy her zaman olduğundan daha da sakindi. Giderek bu garip adama ve onun yapmaya çalıştığı şeye alışmıştı. Hem artık o işi yapmasına gerek yoktu. Mert nereye kadar giderse onun yanında olmaya karar vermişti. Otomobile bindiler. Mert tam gaza basacaktı ki önce geldikleri sokağın dönemecinde kısa saçlı bir kadının kendilerine baktığını gördüler. Mert kalp atışları hızlandı ve göz bebekleri küçüldü. Kadının her an belinden bir silah çıkarıp kendine ateş etmesini bekliyordu ama bekledikleri gibi olmadı. Kadın gülümseyerek yavaş adımlarla onlara yaklaştı. Mert ve Tracy birbirlerine baktılar. Mert eli silahında camı açtı. Kadın otomobilin yanına gelip camlarına başını uzatarak "Merhaba Mert, ben de seni bekliyordum." dedi. Mert neye uğradığını şaşırmıştı. Konuşamıyordu. Bu nasıl bir şey diye düşündü. Ve aklında onlarca kötü senaryo geldi. Şaşırman çok doğal. Kurt bana senin küçük dilini yutabileceğini söyledi. Umarım böyle bir durum yoktur. Ama nasıl? Mert hiçbir şey demeden karşısındaki kadının helal gözlerinin içine bakıyordu. Tracy aradıkları ajanın aslında kadın olduğunu ve Mert'in bunu bilmediğini, bu nedenle çok şaşırmış olduğunu anlamıştı. Bir an için gri takım üyesi olan kadın ajanla göz göze geldi ve kalbinin derinliklerine kadar daha titrediğini hissetti. Şimdiye kadar hiçbir insandan bu kadar derin bir tehdit algılamamıştı. Onun ne kadar tehlikeli olduğunu gülerken bile alev saçan gözleri çok iyi anlatıyordu. Sen. Ama nasıl olur bu? Biz hepimiz. Bak Mert, benim adım Deniz. Siz bilmiyordunuz ama aslında kadınlardan oluşan başka bir kamp daha vardı. Ve bu sizden saklandı. Aslında bakarsak gizlilik devam edecekti ama bu operasyon çok önemli hale geldiği için bunu bozmaya karar verdiler. Bunu neden yaptıklarını bilmiyorum ama sanırım sizin kendinize olan güveninizi sarsmamak için olabilir. Hangi erkek bir kadının yaptığı işi yapıp ondan sonra kendisiyle gurur duyar değil mi? Bu sözler Mert'e dokundu. Bozulmuştu genç yaşam. Kurt'un onlara bunu Deniz'in söylediği nedenden dolayı haber vermemiş olabileceğine inanamıyordu. Peki, peki. Şimdi ne yapıyoruz? Sizinle geliyorum. İşin ne olacak? Dükkandan çıkarken işi bıraktığımı söylemiştim. Mert Tracy'ye baktı. Onu rahatsız olduğunu hissetmişti. Umarım bir kıskanç durumu yoktur diye geçirdi içinden. Bu ihtiyacı olabilecek en son şeydi. Böyle bir durumda bütün operasyonu sıkıntıya sokabilecek olayların yaşanacağına emindi. Şimdilik bu olayı kaşımama ve her iki kadına da eşit durmaya karar verdi. Deniz'i tanımıyordu. Gri takım gibi üst düzey ve zorlu bir görev grubuna bir kadın ajanın dahil edilebileceğine ihtimal veremiyordu. Deniz arabanın arkasına atladı. Mert hiç durmadan gazladı. Yolda konuşacaklarını düşünüyordu. Deniz uzun süre konuşmadan arabadan dışarıya baktı. Bazen gözü Tracy'ye kayıyordu. Onu kim olduğunu merak ediyordu. Hiç hoşlanmamıştı. Bu hafif görünüşlü kadından. Bir gri takım ajanının nasıl olup da güvenliği bu kadar göz ardı eder bir şekilde davrandığını anlayamıyordu. Kurt, her zaman için bizim erkek ajanlardan daha iyi olacağımızı ve olduğumuzu söylerdi. Kadınların bazı özelliklerinin yoğun stres ortamlarına daha iyi sonuçlar verdiğini keşfetmişlerdi. Ve bu nedenle herkesten gizledikleri, hatta kendi aralarındaki üst makamlardan bile gizledikleri bu kampı oluşturdular. Deniz, bunları anlatmak zorunda değilsin. Tamam. İlk başta seni görünce şaşırdım ama şimdi bu fikre alışıyorum. Hatta biz bilmiyorduk. Ve neden karma bir kamp olmadı diye merak ediyorduk doğrusu. Mert, çok komiksin. Emin ol, kamptaki kızları görsen şimdiki düşündüklerini düşünmezdin. Şimdi ne düşündüğümü ne biliyorsun? Ben ajan olduğum kadar bir kadınım ve bana bakışlarından aklından geçenleri okumak hiç zor değil. Deniz, inan şu anda bahsettiğin şeyleri düşünecek durumda değilim. Tek düşündüğüm senin nasıl bir belanın içine düşeceğim. Sence bela içine girmeyeceğimiz durumu, yoksa zaten şu anki durumun bir bela olarak mı değerlendiriyorsun? Mert sert bir bakış fırlattı Deniz'e. Arabaya bindiği andan beri onu sürekli kendisine baskı yaptığını hissetmişti. Bunu neden yaptığını anlayamıyordu. Şu an çok hassas bir görevdeydiler. Ve bir takım gibi davranmaları gerekiyordu. Sorunu Tracy'den kaynaklanabileceğini düşündü ve bunu açıkça söylemeliydi. Eğer sorunun bu kızsa, bana çok önemli bir yardımı dokundu ve benim yanımda. Onun başka zamanlarda benim yanımda olmasını istiyorum. Çünkü gerçek bir Amerikalının gerekebileceği durumlarda karşılaşabiliriz. Yabancıların dikkat çekebileceği noktalarda rahatlıkla aşacaktır. Hey, onu kıskandığımı mı düşünüyorsun? Hiç de böyle bir şey yok, tamam mı? Aranızda ilişki beni ilgilendirmez. Ama Türkiye için bu kadar hayati bir konuda bu riski almanı anlayamadım doğrusu. Bak Deniz, sen de biliyorsun. Senelerdir bu ülkede yaşıyorum ve nerelerde ne sonuç verebiliyor olmalıyız. Tanıştığımızdan beri sürdürdüğün olumsuz yaklaşımı anlayabilmiş değilim. Senin de bir sorunum yok Mert. Operasyona uygun olup olmadığını anlamaya çalışıyorum. Bu sana mı kaldı? Evet. Gri takım eski gri takım değil. Pek çok asan yakalandı. Birkaç kişi kaldık neredeyse. Ve artık kime güveneceğimi bilmiyorum. Bu kadar ajanın yakalanmasının mantıklı bir açıklaması yok. Deniz, manyak mısın sen? Gri takım içerisinde bir köstebek olabileceğini mi ima ediyorsun? Evet Mert. Bu nedenle çok dikkatli olmalıyım. Deniz bunları söylerken gözler doldu ama kendisini kontrol edip duygusunu bastırdı. Uzun süredir bu ülkede tek başına yaşamış ve stres altında kalmıştı. Bu nedenle duygusal olarak hayli yıpranmış olduğunu görülebiliyordu. Deniz, iyi olduğundan emin misin? Uzun süredir Kurt'la yüz yüze görüşmüyordun. Belki onunla bazı şeyleri konuşmalısın. Hayır, olmaz. Buna gerek yok. Peki, bırakalım istersen bu konuları ve bana görevi anlat. Abdullah Gül ve bürokratlar, devam et. Amerika'ya gelmişlerdi biliyorsun. Daha sonra Washington'dan götürülürken yolda birileri tarafından kaçırıldılar ve kimse onların kimi kaçırdığını bilmiyor. Biz biliyor muyuz peki? Aslında bakılırsa bazı ipuçları var. Onları kaçıranların hükümeti garip bir çabukluk ve marifet ele geçiren Stilson'u destekleyenler olabileceğini düşünüyor Kurt. Allah'ım, bu adamlar ne kadar çok şey biliyor. Bazen onlardan şüpheleniyorum biliyor musun? Ne Kurt'tan şüpheleniyorsun? Hayır, bunu sakın aklına getirme. Ben kime güveneceğimi bilemez haldeyken bana güven aşılayabilen tek insan odur. Şaka yapıyordum sadece, alınma Kurt bir tanedir. Peki senin planın var mı Mert? Var sanırım. Bir an önce New York'a gitmeliyiz. Neden? Çünkü hükümet New York'ta ve eğer bizimkilerin izni bulacaksak bunu ancak hükümet bağlantılı insanlarla yapabiliriz. Doğru, bu çok zor bir iş ama başka yolda yok sanırım. Peki ne yapacağız? Hükümete yakın kaynakların konuşmasını nasıl sağlayacağız? Hiçbiri gerçek politikacı bile değil. Mert yavaş yavaş başını döndürerek Tracy'ye baktı. Kadın sanki orada değil gibiydi. Ama birden iki kişinin kendisine doğru bakmakta olduğunu fark edip onlara döndü. Evet, artık kendisinin yeni bir görevi vardı. Bunu bakışlardan anlayabiliyordu. Onun bu konuda daha iyi olduğunu düşünüyorsun sanırım Mert. Evet, bu konuda çok iyi. Aslına bakılırsa bayağı bilgi sahibi diyebiliriz. Sadece ona hedefi göstermemiz yeterli bence. Bak işte, bunu yapmakta bir sorun olacağına sanmıyorum. Bundan eminim. Elimdeki şu hükümetle ilgili bilgilerin detaylı bir şekilde olmadığını söyleme bana. Var Mert, hepsi var. Doğum tarihlerinden doğdukları evin adresine ve sonrasında yedikleri her haltın ayrıntılarına kadar her şey. Harika. O zaman onları konuşturmak için güzel diyaloglar hazırlayabiliriz. Kesinlikle. Bunları Kurt mu verdi sana? Deniz bir an düşündü. Evet, Kurt verdi. Gülerek Mert'e baktı. Şimdi biraz daha rahatlamış görünüyordu. İyi öyleyse. Onu özellikle açık üretmem gerekecek. İstersen bunu görevi tamamladıktan sonra yapalım. Biliyorsun gereksiz yere aranmaktan hoşlanmayan birisi. Tamam anlaştık. New York sokaklarında insanlar sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlardı. Hayat devam ediyordu. Savaşın bu topraklara yansımış olmasından rahatsız oluyorlardı. Ama geçmişti her şey. Mert, Deniz ve Tracy beraber kaldıkları otel odasında hükümet üyeleriyle ilgili bilgileri inceliyor ve konuşma ihtimali en yüksek olacak kişi belirlemeye uğraşıyorlardı. Kesin karar vermemişlerdi. Aslında hepsi de aradıkları kişi olabilirdi. Çok fazla fark yokmuş gibi geliyordu. Deniz sinirlenmişti. Resimleri yatağa çarpıp kendisini sırt üstü yatağın üzerine bıraktı. Kahretsin. Böylesine aptalca bir konuda Mert. Böyle bir konuda takılıp kalıyoruz. Sanırım imkansız bir görevimiz var. Saçmalama Deniz. Elbette birisini seçeceğiz. Ben de bir çay hazırlayayım. Kafam çalışmaz çay içmeden. Sen de ister misin? Evet lütfen. O içiyor mu? Tracy bu arada resimlere bakıyordu. Hayır, kahveden başka bir şey içmez. Bu alışkanlığından vazgeçmeye çalışıyorum ona ama başaramadım henüz.